Dünden Yarına Türkiye.
Değerli dinleyiciler, teknik yapımda Ayhan Taşçı, yönetmenimiz Dilek Nazan Baytemur, konuğumuz Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, Türkiye'nin Sesi adına hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün Türkiye'nin halihazırda tartışmaya devam ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci tur oylamalarının yapıldığı anayasa değişik teklifi üzerine anayasa hukukçusu olan hocam neydi kurulun adı?
Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi Profesör Doktor Faruk Bilir'le beraber olacağız. Hocam şimdi birinci tur geçti. Anayasa değişiklik teklifi üzerine işte Ekim ayından itibaren Türkiye bir tartışma içerisinde. Kısaca hatırlatalım, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü takiben özellikle bu darbecilerin, Fethullahçı darbecilerin yoğunlaştığı yargıda bir anayasa değişikliği yaparak tedbir almak maksadıyla bir mini anayasa değişiklik paketi çalışması vardı. Bu çalışmalar yürütülürken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli, meselenin sadece yargıyla sınırlı olmayan hükümet sistemindeki iki başlılığın da anayasal sistem bakımından ve demokrasinin istikrarı bakımından bir problem teşkil ettiğini, bunu bir karara bağlamak lazım geldiğini söyledi. Bu ifadeyi takiben iki parti arasında görüşmeler devam etti ve böylece mini anayasa değişiklik paketiyle yürütmeyi, hükümet sistemini ilgilendiren değişiklik teklifi beraberce ele alındı. Halihazırda bu ikisinin beraberce ele alındığı paketin ikinci turuna geçmiş durumdayız. Evvela komisyonda bu görüşmeler yapıldı. Komisyon sırasında kimi değişiklikler söz konusu oldu, revizyonlar söz konusu oldu. Birinci tur oylama kabul edildi. Bugün itibariyle ikinci turun ikinci günündeyiz. Şimdi son olarak takip etmedik ama muhtemelen yeni maddeler de geçmiş olabilir. Dün itibariyle 7 madde geçmişti. Evet. Bu ikinci turu takiben bittiğinde son bir oylama yapılacak. Muhtemelen Cuma günü. Evet. Ona göre de teklifin akıbeti ortaya çıkacak. Eğer teklif meclisten geçer ve Sayın Cumhurbaşkanı da resmi gazetede yayınlarsa takip eden 60 gün içerisinde bir referanduma gidilecek. Bu da muhtemelen Mart sonu, Nisan başı gibi bir tarihe tekabül ediyor. Şimdi bu tarihi sürecin yanı sıra bir de muhteva kısmı var. İsterseniz oradan başlayalım. Bu hükümet sistemi meselesine girmeden hocam önce o yargı ile ilgili kısmı ele alalım. O yargı değişikliği ile ilgili kısımlar bu anayasa değişikliği teklifinde nasıl yer aldı? Mesela hani bir tanesini ben hemen hatırlatayım. Bu bağımsız ibaresinden sonra gelmek üzere tarafsız ibaresi eklenmiştir diyor madde 1. 9. maddeye böyle bir ek geliyor. Bu ne demek?
Şimdi sürekli Türkiye'de yargının bağımsızlığı üzerinde durulurdu. Yargının tarafsızlığı aslında bağımsızlığa göre, bana göre daha önemli olmasına rağmen çok fazla üzerinde durulmazdı. Yargının tarafsızlığı ne demek? Şu anlama gelir. Yani yapılan düzenleme aslında çok önemli bir düzenleme. Bir kelime veya birkaç kelime eklenmesine rağmen çok önemli bir düzenleme. Şöyle izah etmek gerekir. Yargının bağımsızlığı demek, yargının özellikle yasama, yürütme karşısındaki durumunu ifade eder. Bu önemlidir. Yargının tarafsızlığı ise karar verecek mahkemenin, hakimin hem kendisine karşı, yani kendi görüşlerine karşı, hem de başkalarına karşı da tarafsız olmasını gerektirir. Aslında burada amaç yargının tarafsız olmasıdır. Bütün
bağımsızlıktan maksat da tarafsızlığı temin etmek.
Bağımsızlık da tarafsızlığı sağlamaya yönelik bir araçtır.
Tedbirdir.
Evet. Yani biz yargının bağımsızlığını sağladığımız zaman elbette tarafsızlık yönünde önemli bir adım atmış oluruz. Ama hakim, mahkeme yasama yürütme organına karşı bağımsız olabilir ama kendi bir takım görüşlerin etkisinde kalabilir. Buna biz tarafsızlık diyoruz. Yani hakim
taraflılık diyoruz. Yani eğer etkisi altında diyoruz. Kalırsa
tarafsız olması için kendi kimliğinden, düşüncelerinden soyutlanması gerekir.
Kendi kimliğinin yanı sıra bir takım odaklardan, ideolojik gruplardan, evet, değil mi hocam?
Hiç kimseden emir almaması gerekir. Başkalarının kontrolüne girmemesi
telkinde
gerekir.
Telkinde almaması gerekir. Evet.
Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman önemli bir değişiklik.
Yine hocam, özür dilerim. Şimdi burada özellikle 15 Temmuz darbesi ve öncesinde o 17-25 Aralık'tan itibaren yargıdaki belli bir kesime Fethullahçı terör örgütünün bir hiyerarşi dahilinde emir verdiği anlaşılıyor. Hatta daha da fenası bu kişilerin hukuk fakültesinden itibaren yönlendiren ve onların hakim ve savcı olmasına karar veren, sonra imtihanlarda sahtekarlık yaparak, soru çalarak gibi bir takım şeyler yapmak suretiyle yargı içerisinde ayrı bir hiyerarşi oluşturdukları, evet, anlaşılıyor. Bu tarafsızlık ibaresi onlar üzerinden ama sadece onlara değil, buna benzer her türlü gruba ve tarafgir davranan herkese karşı bir hatırlatma. Çünkü yargının temel maksadı tarafsız olarak adaleti temin etmek. Evet. Hani o neydi hocam? Sembolde
temiz, terazi.
Teraziyi tutan hanımın gözleri kapalı oluyor, kapalı, değil mi? Evet. Çünkü o tarafsızlığı temin ediyor. Evet. Aslında karşısına gelen tezler hakkında tarafsızlığı temin etmek için onları görmeden karar vermek manasında bir, evet, sembol üretilmiş.
Çünkü anayasada hakimler hukuka, kanuna ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Ama bu olaylardan, özellikle FETÖ olaylarından biz anlıyoruz ki birileri karar vermeden önce başka yerlere sormaktaydı. Dolayısıyla tarafsızlık ve anayasaya konan bu hüküm de çok anlamlı. Bir başka düzenleme yine Türkiye'deki bu olaylarla ilgili, özellikle 15 Temmuz'la bağlantılı olarak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı, orada bu yapı yeniden düzenlendi. 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşan bu kurul 13 üyeden oluşur hale getirildi. Ve yine üyelerin seçiminde de farklı bir yöntem, sistemle bağlantılı olarak bir kısım üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından, bir kısım üyelerinin meclis tarafından seçilmesi benimsendi. Yine bu değişiklik çerçevesinde Hakimler Savcılar Kurulu olarak yüksek ifadesi çıkarıldı. Bu da yine anlamlı bir değişiklik. Kurulun üye sayısının düşürülmesi, yine 3 dairenin 2 daire şeklinde tekrar dizayn edilmesi, aslında bu kurulun hem çalışmasının hızlandırılması hem de yine üye seçiminde özellikle kürsüden gelen hakimlerin doğrudan doğruya seçiminin ortadan kaldırılması, bu yaşadığımız olaylar sonucunda bir zorunluluk hale getirildi. Bir başka değişiklik de yargıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 17'den 15'e düşürüldü. Burada bu zorunlu bir değişiklik. Çünkü bu anayasa teklifinde önemli bir değişiklikten birisi de askeri mahkemelerin disiplin mahkemesi dışında bütünüyle kaldırılması.
Askeri, Yargıtay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıldı. İki üye seçiliyor idi her birinden. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne. Dolayısıyla bu mahkemeler kaldırıldığına göre bu üyelerin de oradan kaldırılması, evet, gerekiyor.
Askeri yargıya disiplin mahkemeleri hariç son verildi. Bu, evet, anayasa değişikliğinin önemli.
Sadece savaş zamanlarında askeri mahkemeler kurulabilecek. Yani yargı ile ilgili değişikliklere baktığımız zaman önemli değişiklikler ve yıllardır dile getirilen değişiklikler diyebiliriz.
Şimdi birkaç değişiklik daha var. Bir tanesi mesela milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseliyor. Diğeri milletvekili seçilmedeki o yaş sınırı 25'ten 18'e iniyor. Bunları hatırlattıktan sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesine gelelim. Hükümet sisteminde yürütmedeki bir yandan seçilmiş Cumhurbaşkanı, diğer taraftan meclisin içerisinden çıkan hükümetten farklı bir yola gidilerek Cumhurbaşkanı'nın seçimiyle beraber oluşacak ve meclisten ayrışmış, yasamadan ayrışmış bir yürütme oluşturuluyor. Bu ne demek hocam?
Şimdi genel olarak teklife baktığımız zaman önemli değişiklikler var. Genel hatlarıyla söylemek gerekirse, işte sizin de belirttiğiniz gibi aslında 21 maddelik, geçici maddeyle 22 maddelik bir teklif komisyonda görüşüldükten sonra 18 maddelik bir teklif haline getiriliyor. Bu değişiklikler aslında 3 başlık altında toplanabilir. Yasama alanında, yürütme alanında ve yargı alanında değişiklikler. Ama bu teklifin odak noktası hükümet sistemiyle ilgili bir değişiklik. Ve burada adına Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz, özünde başkanlık sistemi olarak, tam başkanlık sistemi olarak nitelendirilebilecek yeni bir hükümet sistemi. Bu hükümet sisteminin dizaynında şuna dikkat etmek gerekiyor ki teklifte de bunların ana hatları düzenlenmiş. Hükümet sistemlerinin cevabı aslında yasama yürütme ilişkilerinin nasıl düzenlendiği ile alakalıdır. Ve bu teklifte de bizim ağırlıklı göreceğimiz husus bu ilişki, özellikle yasama yürütme ilişkisi nasıl tanımlanmış, bunun cevabı bize hükümet sistemini verecektir. Baktığımız zaman ilk önce başkanlık sisteminde belirtilen kuvvetler ayrılığının benimsendiğini görüyoruz. Yani yasamanın kendi bağımsızlığı, yürütmenin kendi bağımsızlığı şeklinde bir dizayn var. Bunların birbirlerine müdahalesi genel olarak söz konusu değil. Yasamanın kendi alanı ve yürütmenin kendi alanı şeklinde birbirinden bağımsız. Yani başkanlık sistemlerinde öngörülen yasama ve yürütme arasında kesin ve sert ayrılık nitelendirilmiş teklifin geneline baktığımızda. Yine bu sistemde yürütmenin başkanlık sisteminin özelliklerine uygun olarak yürütmenin tek bir kişiden oluşması, daha doğrusu yürütmenin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu, ama Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanlarını kendisinin belirleyebileceği ve bunların işte bu parlamenter sistemden ve bizim 82 Anayasası'ndaki öngörülen düzenlemeden farklı olarak doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na karşı sorumluluğu söz konusudur. Ama parlamenter sistemlerde bakanlar meclise karşı sorumludur. Bu sorumluluğun anlamı da şudur: meclis bakanları görevden alabilir.
Şimdi öyle bir imkan
yok.
Yok.
Yok. Cumhurbaşkanına karşı sorumludurlar. Onlar Cumhurbaşkanı bu kişileri.
Bu ikisi ayrışmış oluyor. Zaten kuvvetler ayrılığı dediğimiz şeyin mantığı da burada, değil mi?
Evet.
Şimdi hocam ben şuna dikkat ediyorum.
Şunu da söylemek gerekirse, meclis tarafından kanun yapma yetkisi tekliften başlayarak tamamen meclise verilmiştir.
Yani artık Cumhurbaşkanı, hükümet bir tasarı hazırlayamayacak. Kanuna ilişkin bir tasarı hazırlayacak.
Tasarı da, teklif de yok. Sadece milletvekilleri teklif verebilir. Kanun yapma yetkisi meclisin yetkisindedir.
Bu ikisi ayrışmış olacak. Şimdi ben dikkat ediyorum, eleştirileri de okuyorum, istifade etmeye gayret ediyorum. Şimdi önümde de görüyorsunuz zaten. Fakat şöyle anlamakta zorluk çektiğim bir problem var. Hükümet sistemi değişiyor ama eleştiri yapanlar yeni sistemi, parlamenter sistemin mantığı içerisinde eleştiriyorlar.
Evet, doğru.
Ama zaten parlamenter sistem değiştirilmek üzere bu teklif hazırlanmış, maksat o. Hı-hı. Mesela şöyle deniyor: yürütmede işte güçler, bütün güç başkanda birleşti. Ama zaten maksat o. Yani onu temin ederek oradan bir avantaj elde edilmek isteniyor. Niye böyle oluyor hocam? Yani buradaki problem nereden kaynaklanıyor? Farkında mı değiller? Yani çok hani içinden çıkamadıkları bir hal mi, yoksa bilerek mi tercih ediliyor bu eleştiri evet. tarzı?
Tabii hangi maksatla hareket edildiği kesin bir şey söylemek mümkün değil ama bence biraz karşı olmak için, eleştirmek için eleştiri yapılıyor. Ve dikkat ederseniz mevcut sistem üzerinden bir yeni sisteme eleştiri yapılıyor. Aynı zamanda da mevcut sistem sanki çok iyiymiş gibi o savunuluyor. Yani şimdi verdikleri örneklere bakıyorsunuz. İşte mesela deniyor ki...
Ama bunca yıldır zaten bu sistemi eleştirilmiyor muydu?
Evet. Yani mesela bir eleştiri deniyor ki işte Cumhurbaşkanı meclisi feshetme yetkisi veriliyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı tek taraflı olarak yani şöyle söylemek gerekirse Cumhurbaşkanı meclisi feshettiği zaman kendisi de görevi sona eriyor.
Yani kendi dönemini de kaybediyor. Yani o dönemini de kaybediyor. Mesela evet. birinci yılda seçimleri yeniledi.
Kendisini de feshetmiş oluyor.
Kendisini de feshetmiş oluyor. Seçime gidiliyor ve aynı zamanda kendi dönemini de mesela ikinci bir dönem seçilecek ve artık orada hakkı bitecek.
Evet. Eğer birinci dönemde yenilediyse.
Birinci dönemde yenilediyse.
Ama şöyle düşünün. Bugün de aslında mevcut anayasaya göre anayasanın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın meclis seçimlerini yenileme yetkisi var.
7 Haziran'dan sonra olduğu gibi.
Yaptığı gibi. Ama bu hep varsayımlar üzerinden öngörü veya tartışılıyor. Şöyle deniyor. İşte Cumhurbaşkanı keyfi olarak meclisi feshedebilirse.
Ama maliyeti var bunun Cumhurbaşkanı'na. Ama
şöyle söylemek lazım. 1982 Anayasası döneminde, hatta 1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanları bu yetkiye sahip olmasına rağmen bugüne kadar kaç kez meclisi feshetmişler?
Tabii.
Sadece 7 Haziran sonrası, yani 1 Kasım seçimlerine götüren süreç. Yani eğer böyle işte kötüye kullanılacağı varsayımsal ihtimaller üzerinden gidildiği zaman bütün sistemleri o zaman eleştirmek lazım.
Burada belki şöyle bir şey söylenebilir. Hani güç temerküzü yoğunlaşması dediğinizde bu sistemin kendi mantığı içerisinde dediğim gibi avantajlı olduğu noktada eleştirilmez. Ama şu söylenebilir belki. Cumhurbaşkanı aynı zamanda partili bir isim olacağı için bundan sonra eğer seçim sistemini siyasi partiler kanunu değiştirmezsek Cumhurbaşkanı olacak kişi bir partinin başında veya etkili bir kişisi olarak yasamayı da tayin eden bir aktör olursa burada murad edilen o kuvvetler ayrılığı ile ilgili sıkıntılar olabilir mi? Belki bu tartışmayı mesela anlamlı geliyor bana. Bunun üzerinden bir tartışma yürütülebilir.
Böyle bir varsayımsal hareket yapılabilir ama şu da mümkün olabilir. Sonuçta bu teklifteki en önemli yeniliklerden birisi de şu, bunu da anlamak gerekir. Bu da başkanlık sisteminin olmazsa olmazlarından, hem yasama hem yürütme ayrı ayrı seçimle belirlenecek. Bu tabii. Bizim daha önceki sistemimizden farklı. Ama daha önce nasıldı? Sadece meclis seçiliyor. Meclis kendi içerisinden hükümeti, başbakanı belirliyordu. Yani şöyle
olan... Meclis de belirlemiyordu hocam. Dikkatinizi çekerim.
Evet.
Cumhurbaşkanı istediği kişiye, yani onun parti genel başkanı olması da gerekmiyor, bu görevi verebiliyordu. Bunun da örnekleri var yani.
Kötüye kullanmalar da var nitekim. Burada şuna da dikkat etmek gerekir. İşte Cumhurbaşkanı ve meclis ayrı ayrı seçimlerle, yani ayrı ayrı seçilecekler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın her zaman meclis çoğunluğuna hakim olacaktır diye veya mecliste farklı bir parti, mecliste koalisyon, bunların hepsi mümkündür. Ama öyle düşünülebilir, farklı da düşünülebilir. Sonuçta dediğiniz gibi burada zaten geçici maddelerde de var, seçim ve siyasi partiler kanununda da bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor.
Biz salı günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel sekreteri Abdülhamit Gül ile TRT Haber'de bir program yaptık. Orada ben bu soruyu kendisine sordum. Kendisi seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değişiklikleriyle ilgili, reformlarıyla ilgili hazırlıklarının olduğunu ve gündemlerinde olduğunu söyledi. Bunun hani bir altını çizmek lazım. Anladığımız kadarıyla bu hükümet sistemi tartışmalarını takiben veya referandumu takiben bu alanlarda da kimi değişiklikler beklenebilecek ve bu değişiklikler belki de hani bu tür eleştirilerin dozajını azaltabilecek istikamette olabilecek.
Evet. Olması gereken odur. Hani şöyle söylemek gerekir. Anayasanın herhangi teklifte 18 maddelik bir teklif ama bu teklif anayasanın yaklaşık 20 maddesini ilgilendiren bir teklif. Yani anayasanın 70 maddesinde, 70'e yakın maddesinde neredeyse değişiklik yapılıyor. Ama başlı başına 18 maddelik bir teklif. Dolayısıyla yeni bir sistem değişikliği bu. Bu sistemin ruhuna uygun olarak bazı değişikliklerin de elbette yapılması gerekiyor.
Şimdi hocam temel tartışma noktalarından birisi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Burada yasama ile yürütme arasındaki o kuvvetler ayrılığı prensibinin ihlal edildiği ve yasamanın kimi konularına bir tür Cumhurbaşkanlığı'nın kararnameler marifetiyle etki edeceği söyleniyor. Böyle bir eleştiri var. Bunun hakkında ne dersiniz?
Şimdi başkanlık sistemlerinde yürütme alanına ilişkin başkan kararname çıkarabilir. Hatta Amerikan başkanlık sisteminde anayasa başkana kararname çıkarma yetkisi vermemesine rağmen uygulamada başkanlık kararnamesi çıkarabilmektedir. Birinci husus bu. İkincisi bu teklifte Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Çünkü yürütme alanına ilişkin bir takım düzenlemeler yapmak zorunludur.
Yürütmeyi düzenlemek bakımından.
Düzenlemek bakımından. Ve bu yetki verilirken sınırları da çok iyi çizilmiş.
Yani hatta bu yetki sınırsız bir yetki değil.
Değil. Kesinlikle ve kesinlikle yürütmenin yasama alanına ilişkin herhangi bir düzenleme yapması söz konusu değil. Dört temel noktası var. Mesela birincisi Cumhurbaşkanı kararnameyle kanunla düzenlenmesi gereken bir konuyu düzenleyemez. Çünkü o konuda meclisin münhasır bir yetkisi var. İkincisi eğer kanunla kararname çatıştığı zaman aynı konuya ilişkin farklı hükümler getirmiş ise kanun geçerli olacaktır. Yine başka bir sınır, bir kararname var, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. O konuya ilişkin meclis bir kanun çıkardığı zaman kararname hükümsüz hale geliyor. Ve en önemlisi de şudur, teklifte var, kişi hakları, siyasi haklar konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Peki geriye ne kalıyor? Kanunla düzenlenmemiş ama yürütme alanına ilişkin bir takım düzenlemeler. Yani bunu bugünkü düzenlemede Bakanlar Kurulu, hükümet kanun hükmünde kararname çıkarabiliyor. Bunun sınırları da çizilmiştir. Dolayısıyla aslında teklifteki en ayrıntılı düzenlemelerden birisi de kararname yetkisidir.
Evet, bu kararname yetkisi etrafında bir tartışma bundan sonra da olacak. Muhtemelen önümüzdeki dönemde başlarken de bir temel çerçeve kanunu hazırlanabilir. Burada bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı ciddi bir külliyat var. Kanun külliyatı. Çünkü Türkiye şu an ya da referandumdan sonra kurulan bir ülke değil. O yüzden de o kanunların mevcudiyeti kararnamenin alanını zaten daraltıyor. Siz de işaret ettiniz, kararnamenin belli maksatları var.
Aslında bugünkü anayasada da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diye bir kararname var.
Tabii kendi teşkilatını genel kurabilmesi için evet. O imkan şimdi yürütmeye şamil oluyor.
Biraz daha genişletilmiş oluyor.
Genişletiliyor. Aslında Bakanlar Kurulu da kendi kendini zaten düzenlemek için işte kanun yoluyla kullandığı bir takım haklar var ya da daha alt mevzuat düzeyinde kullandığı bir mevzuat var. Onu da böylece o kararnameye aktarmış oluyorlar.
Burada şunu da belirtmek gerekir. Bu kararname yargı denetimine de tabidir.
Tabii.
Bu da önemli bir şey. Yani bunu Anayasa Mahkemesi denetleyecektir.
Yani burada belki zaman içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kanunlar arasında kimi ihtilaflar çıkabilir veya şöyle söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı ile yasama arasında, yürütme ile yasama arasında ihtilaflar çıkabilir. Bu da zaman içerisinde tartışılacak. Ya yargı marifetiyle çözülecek ya iki işte yasama ile yürütme arasındaki
aslında belirtiyor diyalogla çözülecek. Sayın hocam. Orada aynı konuya ilişkin kanun çıkarıldığı zaman kararname hükümsüz hale geliyor. Teklifte bu var.
Tabii yani meclis yasama faaliyetini yürüterek yani kanun çıkararak o kararname ile ilgili problemi aşabilir. Ama çıkardığında ya da genel olarak Cumhurbaşkanı'nın kanunu geri gönderme hakkı var. Geri gönderdiğinde aslında bir veto gibi de oluyor. Çünkü nitelikli bir oyla yeniden çıkması gerekiyor değil mi?
Evet.
Beşte üç.
Beşte üç çoğunlukla meclisin aynen kabul etmesi gerekiyor.
Yani böyle bir avantajı...
Ama bu çoğunluklar sağlanamaz çoğunluklar değil.
Evet. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bir değişiklikte bu Anayasa Mahkemesi'ne gitme konusunda en çok oy alan iki parti yetkilendiriliyor veya değil mi imkan veriliyor.
Bu teklifte.
Bu teklifte. Yani 110 milletvekili evvelden bir
bunlar mevcut milletvekili sayısına göre tekrar yeniden yazılıyor.
Öyle mi? Ben o şey mi olacak? Yani mesela 110 120 130 milletvekili.
Yani oran aynı kalabilir.
Öyle mi?
Aynı kalabilir.
Ha, bu da önemli bir şey. Ben sanki iki parti olarak hatırladım. Yani Anayasa Mahkemesi'ne gidiş bakımından bir problem olmadı anlaşılıyor. Eski usul.
Mevcut sistemde iktidar partisi meclis grubu, ana muhalefet partisi meclis grubu
veya 110
milletvekili ve Cumhurbaşkanı.
Evet. Bu teklifin önemli tartışılan konularından birisi de Cumhurbaşkanı'nın siyasi partisiyle ilişkisinin tesis edilmesiydi. Aslında eski hal yani Cumhurbaşkanı seçildikten sonra siyasi partisiyle ilişkisini keser hükmü çok anlamlı değildi. Bunu daha önce de konuştuk çünkü netice itibariyle Cumhurbaşkanı siyasi bir figür ve siyasi bir seçim neticesinde seçiliyor. Ve üstelik ikinci defa seçilme hakkı da var. Şimdi mesela bir takım taahhütlerde bulunmuş. O siyasi partiyle ya da kendisini seçtiren siyasi partiyle hiçbir ilişkisi olmasın mı? Burada bir zaten siyasetin ve demokrasinin tabiatına uygun olmayan bir hal vardı. Bu da herhalde bu marifetle...
Bir yanlış düzeltilmiş oluyor. Aslında açık söylemek gerekirse şimdi... 1982 Anayasası'nın genel kurgusunda Cumhurbaşkanı'na yetki vermek, olabildiğince güçlendirmek ama bunun karşılığında Cumhurbaşkanı'na hiçbir sorumluluk vermemek mantığı budur. Ve şöyle tarafsız Cumhurbaşkanlığı kurgulanmış ama bu tarafsızlık da anayasadaki bazı hükümlerle sağlanmaya çalışılmış. Mesela bunlardan birisi işte... Cumhurbaşkanı seçilen kişinin milletvekilliği ve parti üyeliğinin sona ermesi. Bir başka tarafsızlığı sağlamaya yönelik hüküm işte Cumhurbaşkanı görev süresinin 7 yıl olmasıdır. Tabii ki burada yani partiye üye olması veya bir partinin genel başkanı olması Cumhurbaşkanı'nın yapacağı işlemlerde taraflı davranacağı anlamına gelmez. Yani anayasada tarafsız cumhurbaşkanı yazmakla daha önceki cumhurbaşkanlığı uygulamalarına baktığımız zaman da hiç partisiyle ilişiği olmayan, siyasi hayatta hiç yer almayan cumhurbaşkanlarının da aslında ne kadar taraflı davrandıklarını biz taraflı yaşayarak olduğunu gördük. Evet. Burada önemli olan husus şudur. Cumhurbaşkanı ve 2007 yılındaki değişiklik aslında bu kurgulanan cumhurbaşkanlığı modelini değiştirmiştir. Yani halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, halka hesap veren bir cumhurbaşkanı, aynı zamanda halkın desteğini alması gerekiyor seçilebilmek için. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın elbette bir seçim propagandası yapması gerekiyor. Daha doğrusu bir siyasi partinin desteği gerekiyor. Bunları kabul etmek gerekiyor. Ve partisiyle ilişiğinin olması gerekiyor. Yani anayasada her ne kadar öyle yazmasa da bu uygulaması budur. Yani Türkiye 2007 yılında yeni bir modele geçti aslında bu konuda. Dolayısıyla ve dünya anayasalarına baktığımız zaman şunu söylemek gerekir. Çoğu parlamenter sistemde de böyle bir ibare yok. Ve yarı başkanlık ve başkanlık sisteminin olduğu ülkelerin hiçbirinin anayasasında Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiği kesileceğine ilişkin bir hüküm yok.
Bu biraz zaten hani dediğimiz gibi demokrasinin ve siyasetin mantığına çok uygun değil. Mesela başbakan siyasi bir kişilik, siyasi partiyle ilişkisi var. Keza belediye başkanları da aynı şekilde.
Evet.
Bu onların tarafsız kamu hizmeti üretmesi mükellefiyetini ortadan kaldırmıyor. Yani onlar bir kamu hizmeti ürettiğinde, yol yaptığında falanca partililer geçsin, filancalılar geçemez diyemezler. Ya da evet, mesela belediye su verirken, kanalizasyon hizmeti götürürken falanca partililere veriyoruz, filancalılara vermiyoruz diyemezler. Zaten tarafsızlık da mantığı icabı, evet, üretilen kamu hizmeti karşısında seçmenin, vatandaşın ondan eşit kendi statüsü içerisinde hak ettiği nispette faydalanabilmesi hali. Değil mi? Maksat evet, bu aslında.
Yani burada şöyle bir ön yargıdan veya kurgudan hareket ediliyor. Partili olmak her zaman taraflı olmaktır şeklinde. Ama yapacağı işlemlerde sizin de belirttiğiniz gibi işte bir belediye başkanının, seçilmiş bir kişinin, belediye meclis üyelerinin vesaire tarafsız olamayacağı anlamına gelmez. Pekala, Cumhurbaşkanı'nın bir partiyle ilişiği olmalıdır bu seçim sisteminde ve bu hükümet sisteminde. Pekala, Cumhurbaşkanı yapacağı işlemlerde tarafsız davranabilir. Bu olması gereken bir düzenleme. Mevcut sistemle de uyumlu, yani mevcut teklifteki sistemle de uyumlu. Başka bir durum zaten
hocam,
düşünülemez.
Hocam, bu teklifin geçtiğini, anayasa referandumunun da kabul edildiğini varsayalım. O kabul edildiği tarihten itibaren neler değişecek, neler 2019'a yapılacak ilk seçime kalacak?
Evet.
Yani mesela partili cumhurbaşkanı olabilecek ama başbakan var olmaya devam edecek değil mi ilk seçime
tabii,
kadar?
Tabii. Şimdi teklifte bir geçiş maddesi var. Genel olarak bu sistemin, yani hükümet sistemi değişikliğin ve birçok değişikliğin 2019'da yürürlüğe gireceği öngörülmüş. Ama bunun dışında örneğin Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkinin kesileceğine ilişkin hükmün bu teklif yürürlüğe girdiği zaman, yani referandum sonucu kabul edildiği zaman Cumhurbaşkanı bir parti üyesi, hatta bir genel başkan olabilir. Yine HSYK ile ilgili düzenleme içinde 2019'u beklemeye gerek yok. Ama genel olarak hükümet sistemi ve buradaki hükümet sistemiyle alakalı birçok düzenleme 2019'da yürürlüğe girecek.
Yani bu
bir geçiş süreci.
Evet, gerçekleştikten sonra bir geçiş süreci yaşayacağız. Muhtemelen ona uygun alt mevzuatlar üretilecek. Biraz önce söylediğimiz gibi siyasi parti ve seçim kanunlarına ilişkin tartışmalar söz konusu olacak. Evet hocam, bu programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu programda teknik yönetimde Ayhan Taşçı, yapımcı yönetmenimiz Dilek Nazan Baytemir, konuğumuz Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyoruz.
İyi günler.
Dünden yarına Türkiye.